Ayrım 5 Hesaplaşma Atakan Büyükdağ Sayfa 81 Starheim balıkçıya doğru yürüdükçe balıkçı gözlerini kısıyor, kendisine doğru gelen Starheim'ı sanki bir yerden çıkaracakmışçasına sessizce ona bakıyordu. Arada neredeyse metreler kalmıştı ki balıkçı sessizliği bozdu. "Ot Starheim, bu sen misin?"
"Starheim, evet ama beni nereden tanıyorsunuz?"
"Balıkçı, hatırlamadın değil mi? Seneler oldu tabii, normal. Ben babanın eski bir ahbabıyım. Kendisinin gemisinde birlikte çok seyahatimiz olmuştu. O zamanlar sen daha çocuktun gerçi ama yine de hafızanı zorlarsan bence hatırlayabilirsin beni."
"Starheim, Vegard amca, şaka yapıyor olmalısın."
"Balıkçı, Vegard amca ya, ne çabuk unuttun beni. Halini hatırını sormadan önce gel benim eve gidelim de seni bir kurulayalım. Ocak ayının bu soğuğunda iyi su yemişsin, hasta olacaksın."
Starheim talihin kendisine göz kırptığını fark ederek Vegard amcasının evinin yolunu tuttu. Vegard amca hem iyi bir vatansever hem de babasının sırdaşıydı. Ondan gerçeği saklamanın gereği yoktu. Hatta kendisine yardımcı bile olabilirdi. Sonuçta radyo ekipmanını güvenli bir yere de bırakması gerekiyordu. Onunla yakalanırsa bu onun sonu olmaz, sadece sonunun başlangıcı olurdu. Naziler istedikleri cevabı alana kadar ölümü defalarca kendisine hissettirirlerdi. Nihayet eve gelmişlerdi. Starheim iyice kurulandıktan sonra sırt çantasından yedek kıyafetlerini çıkarıp üzerini değiştirdi ve Vegard amcasının yanına geldi.
"Balıkçı, evet anlat bakalım evlat. En son bir tekne kaçırıp buralardan ayrıldığını duymuştum. Hangi rüzgar attı seni buraya? Gerçi tahmin ediyorum ama söylemek istersen senden dinlemek isterim."
"Starheim, Vegard amca, senden saklayacak değilim. Fakat bu hayati bir konu. Eğer sana söylediklerimi bir kişi bile duyarsa bu benim sonum olur."
"Balıkçı, bana güvenebilirsin evlat. Hatta seni rahatlatmak için sen söylemeden ben söyleyeyim. İngiliz ajanım oldun."
"Starheim, Vegard amca, sen her zaman zeki bir insandın ama nereden anladığını gerçekten merak ediyorum."
"Balıkçı, evlat, ben dünyadaki herkesin isteyeceği bir şey biliyorum, özgürlük. Senin istediğin şeyi de biliyorum, daha çok özgürlük. Sen küçükken babanın senden istediklerini bile yapmazdın. Platoya kaçar, sabaha karşıya kadar da dönmezdin. Senin ruhunda özgürlük var, bunu kaçarak elde ettiğini sanmıştım. Ama geri döndüğüne göre özgürlüğünü kazanmaya gelmişsin. Ve bu konuda seni destekleyecek, Naziler tarafından işgal edilmemiş olan tek bir ülke var. Seni benim gibi tanıyan birisi için tahmin edilmesi kolay bir durum."
"Starheim, ne diyeyim Vegard amca, hala senden öğreneceğim çok şey var."
"Balıkçı, şimdi yolculuk nereye?"
"Hardanger Vidda'ya gidiyorum Vegard amca. Oradan Vemork Ağır Su Tesisi adına keşif yapıp İngiltere'ye istihbarat vereceğim." "Ha, bu arada Vegard amca, senden bir isteğim var. Bu gördüğün çantada istihbarat için kullanacağım bir radyo ekipmanı var. Bunu güvenli bir yere yerleştirip düzenli olarak buradan İngiltere'ye istihbarat vermem gerekiyor. Ve bu ada bu iş için oldukça ıssız ve uygun görünüyor."
"Radyo ekipmanını da burada bıraksam olur mu? İlerleyen günlerde buraya feribotla düzenli olarak gelirim."
"Balıkçı, ne demek evlat, tabii ki kalabilir." "Starheim, ve son bir istek daha Vegard amca. Malum bu saatte feribot yok. Beni teknenle buz tutmamış bir yerden ana karaya çıkarabilir misin? Gecenin karanlığını kullanıp ilerleyebildiğim kadar ilerleyeyim."
"Balıkçı, bu gece kalmanı dilerdim ama nasıl olsa düzenli olarak buraya gelecek misin?"
"Tamam hadi, sen hazırsan ben de hazırım. Gidelim."
14. Bölüm Tarihi İstihbarat.
Starheim dediği gibi yapıp hemen her gün Vegard amcasının yanına gidip İngiltere'ye hayati istihbaratlar göndermeye başlamıştı. Hatta Norveç'te yerel direniş grubunu silahlandırmak için uygun ortam bulduğu zaman İngiltere'den silah istiyor, İngiltere'de paraşüt ile gerekli malzemeleri Starheim'ın belirttiği noktaya belirttiği bir zamanda bırakıyordu. Norveç'te direnişçi olmaya ve direnişçilere yardım etmeye gönüllü o kadar çok kişi vardı ki hem Vemork'un içerisinden hem liman görevlilerinden hem de yerel kontaklardan hayati istihbaratlar alıp İngiltere'ye bildirmek oldukça kolay bir hale gelmişti. İngiltere Starheim'a araştırması üzerine konu başlıkları gönderiyor, Starheim de bu talepleri gerçekleştiriyordu.
hangi tarihte Norveç'e ne kadar Alman askeri geldiği, limandan kalkacak kargo gemilerinin ne taşıdığı, Norveç limanlarında kaç tane Alman savaş gemisinin olduğu, hangi savaş gemisinin ne zaman limandan ayrılıp hangi rotayı izlediği gibi hayati bilgiler muazzam bir şekilde İngiltere ve Starheim hattı arasında akmaya başlamıştı. Özellikle bir tanesi İngiltere'nin dikkatini oldukça çekmişti. Alman savaş gemisi Bismarck, Norveç sularından ayrılıyor. Bismarck gemisi Alman donanmasının şahıydı. Adolf Hitler'in Versay Antlaşması sınırlamalarına uymayıp, "Yemişim Versay'ı, İngilizlerin kraliyet donanmasıyla aramızda büyük fark var, bu açığı kapatmalıyız" diyerek 1 Temmuz 1936'da Hamburg'da üretimine başlattığı savaş gemisi 24 Ağustos 1940'da göreve hazır hale geldiğinde Almanya tarihinde üretilen en büyük savaş gemisi olma unvanına da sahip olmuştu. 251 metre uzunluğu, 36 metre eni ve 9.3 metrelik karinası ile ilk günden itibaren İngilizlerin başının belası olmayı başaran Bismarck, denizlerdeki savaşın seyrini değiştiren bir devdi. Bismarck'ın karşısına hazırlıksız bir şekilde çıkmış bir düşman gemisinin kurtulma şansı neredeyse hiç yoktu. 40 kilometre öteye dahi atış yapabilen, 30 knot hıza erişebilen ve var olan yakıtıyla 10 bin deniz mili boyunca kesintisizce seyredebilen Bismarck, ilk günden itibaren denizlerin hakimi olmayı başarmıştı. Onu devirmenin tek yolu onu pusuya düşürüp dört bir yandan tüm güçlerle saldırmaktı. Ancak belki o zaman Bismarck ile baş edilebilirdi. Bismarck'ın standart olarak 103 memuru ve 12 bölüme ayrılmış olan 1962 askeri vardı. İlk 4 bölüm 1. ve 2. topçu birliklerinden, 5 ve 6. bölüm uçak savar birliklerinden, 7. bölüm marangozlar, aşçılar gibi sanatkarlardan, 8. bölüm cephanecilerden, 9. bölüm radyocular, sinyalciler ve levazım subaylarından, son 3 bölümde makine dairesi çalışanlarından oluşuyordu. Ve üstelik tüm bu kadro operasyona göre daha da artabiliyordu. Yeri geldiğinde Bismarck 2200'den fazla personel ile operasyona gidiyordu. Kısacası Bismarck sanki bir gemi değil, fabrikaydı. Bismarck'ın 40 kilometre öteye isabetli atışlar yapabilmesi, bir düşman gemisinin daha kendisine yaklaşamadan etkisiz hale getirilmesi anlamına geliyordu. Şimdi de Bismarck ve Prince Eugen gemileri Rhein-Übung operasyonu kapsamında Danimarka boğazına giderek ticari müttefik gemilerinin geçişini engelleyecekler. Bu şekilde hem Atlantik'te üstünlük sağlayacak hem de İngilizler için hayati önem taşıyan erzak ve ham madde tedarikinin önünü keseceklerdi. Eğer bu ticari akış tamamıyla kesilirse İngilizler ekonomik ve askeri olarak çöküntüye uğrayacak. Kısa zaman içerisinde de Atlantik'teki önemli üslerini kaybederek savaşı Almanlara teslim etmiş olacaklardı. Böyle bir senaryo kuvvetle muhtemel İngilizlerin Almanlardan barış dilemesiyle sonlanırdı. Böylesine önemli bir amaca hizmet eden Rhein-Übung operasyonu kadrosunda da Bismarck'ın yer almaması düşünülemezdi. Operasyona normalde 4 savaş gemisi katılacaktı. Fakat Atlantik'te İngiliz konvoyuna oldukça zor zamanlar yaşatıp başarılı operasyonlar gerçekleştiren Scharnhorst ve Gneisenau adlı Alman gemilerinin Mayıs 1941'de Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından bombardımana tutulup ağır bir şekilde hasar görmelerinin ardından bakıma alınmaları Almanları operasyonu 2 gemiyle gerçekleştirmek zorunda bıraktı. Alman donanmasındaki diğer savaş gemilerinin de hafif kruvazörler olmasından ve bulundurdukları tam kapasiteli yakıtla bile bir Atlantik seferi gerçekleştiremeyecek olmalarından dolayı bu kritik operasyon için geriye sadece 2 savaş gemisi kalmıştı. Şimdi tüm yük Bismarck ve Prince Eugen'in omuzlarındaydı. 15. Bölüm Danimarka Boğazı Savaşı. Bismarck nihayet Norveç'e gelmişti. Norveç'teyken de ne zaman limandan ayrılacağı belirlenmesin ve saldırıya uğramasın diye düzenli olarak üzerinde devriye gezen Luftwaffe uçakları tarafından korunuyordu. Bu nedenle de Bismarck'ın limandan ayrılacağı zamanı bilinmesini Starheim'ın istihbaratından başka hiçbir şey sağlayamazdı. Operasyon ne kadar gizli olursa Bismarck ve Prince Eugen'in vereceği zayiat da o kadar yüklü olurdu. Bu iki savaş gemisinin de hedefi ticari gemi konvoyunu kesmek olduğu için bir istihbarat olmadığı sürece karşılarına bir düşman savaş gemisi çıkmayacaktı.
Çıkarsa da ancak bir tane çıkar, onu da zaten hemen indirirlerdi. Tabii ki bu senaryoların hepsi Starheim'ın o tarihi istihbaratı vermediği durumlar için geçerliydi. Starheim'ın Bismarck Norveç'ten ayrılıyor istihbaratını alan İngiltere, ilk iş olarak önce uçaklarını gönderip Luftwaffe devriyesinden ayrılan Bismarck'ın güzergahı hakkında keşif yaptırdı. Ardından da ağır kruvazörlerini ve en güvendikleri savaş gemileri HMS Hood ve Prince of Wales'ı Danimarka boğazına gönderdi. Prince Eugen ile birlikte Danimarka boğazına gelen Bismarck'ı hiç beklemedikleri bir şekilde kraliyet donanmasının gururu olan HMS Hood ve Prince of Wales'dan gelen top atışları karşıladı. HMS Hood Prince Eugen'i Bismarck sanıp Prince Eugen'e Prince of Wales'da gerçek Bismarck'a kenetlendiler. Danimarka boğazında Almanya'nın iki devi İngilizlerin iki devi ile karşılaşmıştı. İngilizlerin yardımcı amirali Lancelot Horland iki gemiye de 20 derece iskele tarafına, yani sola dönüp gemi yanlarındaki topları ateşleyin emrini verince iki gemi de 20 derece sola dönmeye başladılar. Fakat karşılarındaki balıkçı teknesi değil, Alman savaş gemileriydi. Bismarck ve Prince Eugen HMS Hood'a kenetlenip ateş açtılar. Çok değil, bir dakika sonra Prince Eugen'in 20.3 santimetrelik yüksek patlayıcı bir güllesi HMS Hood'a isabet etti ve cephaneye denk gelen gülle gemide büyük bir yangın çıkarttı. Fakat tecrübeli ekip kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Ancak asıl problem yangın değil, Bismarck'tı. Bismarck'ın birincil topçu zabiti Adalbert Schneider 3-4 salvadan sonra Hood'un menzilini hesaplamıştı. Ve belirlediği menzile Bismarck'ın 38 santimetrelik 8 silahından arka arkaya salvalar gönderilmesini emretti. Schneider bununla da yetinmedi ve Bismarck'ın ikincil 15 santimetrelik silahlarının da Prince of Wales'a kenetlenmesini emretti. Bismarck şimdi aynı anda iki düşman gemisini de hedef alıyordu. Bunun üzerine İngilizlerin yardımcı amirali iskele yönüne ikinci bir 20 derece daha dönüş emrederek gemileri Bismarck ve Prince Eugen ile paralel hizaya getirdi. Madem Bismarck HMS Hood'un icabına bakıyordu, Prince Eugen de şimdi Prince of Wales'a kenetlenebilirdi. Gelen emir üzerine öyle de yaptı ve Prince of Wales'ı ateş altına almaya başladı. Birkaç dakika içerisinde İngiliz Prince of Wales aldığı isabetler sonucunda yanmaya başlamıştı. Bu sırada Bismarck da 38 santimetrelik zırh delici güllesini ateşlemişti. Havayı rüzgar gibi yalayarak geçen ve tüm korkunçluğu ile HMS Hood'a doğru ilerleyen gülle ateşlendiği anda HMS Hood'un tüm personelinde eşsiz bir korku yaratmıştı. Saniye içerisinde de korkuları haklı çıktı. 38 santimetrelik zırh delici gülle HMS Hood'a isabet etti ve kraliyet donanmasının gururu olan dev geminin güverte zırhını delip cephaneliğine girdi. Cephanelikte bulunan 110 tonluk barut gökyüzünü yararmışçasına patlayıp 8 dakikalık bir yangından sonra görüş alanından çıktı. İngiliz donanmasının gururu olan sınıfının tek savaş gemisi amiral sınıfı muharebe kruvazörü HMS Hood üzerindeki 1418 personelden 1415'i ile denizin dibine doğru batmaya başlamıştı. Prince of Wales'ın yangını söndürülebilmişti ama daha büyük bir sorun vardı. Bismarck şimdi sıra Prince of Wales'a demiş ve Prince of Wales'a kenetlenmişti. Prince of Wales 6. salvosunda Bismarck'ı vurabilmişken, Bismarck ilk salvosunda Prince of Wales'ın güvertesini isabet almayı başarmış ve Kaptan John Leach ve iki kişi hariç gemideki tüm emir kumanda sınıfını öldürmüştü. Artık tüm kumanda merkezi ölmüş olan Prince of Wales bir yandan Bismarck'tan, diğer yandan Prince Eugen'den gelen isabetli atışlar neticesinde ağır hasar almıştı. Geminin kaptanı Leach çok geçmeden 160 derecelik bir dönüş emretti ve oluşturduğu duman perdesinin kamuflajı altında bölgeden uzaklaşmaya başladı. Göreve yeni başlamış bir kraliyet gemisi olan Prince of Wales adeta su üzerinde zor duruyordu. Bismarck'ın kaptanı Lindemann, amiral Lütjens'e, "Amiralim, gemi su üzerinde zor duruyor, takip edip şunun işini bitirelim," dese de amiralin cevabı netti. "Bir kez pusuya düştük, bir daha düşmeyeceğiz. İleride bir İngiliz konvoyu olabilir. Biz verilen emirleri uygulayıp rotamızda ilerleyelim," dedi ve Prince of Wales, Amiral Lütjens'in kararı sayesinde aldığı hasara rağmen evine dönmeyi başardı. Tüm bu muharebede Bismarck toplamda 3 isabetli atışa maruz kalmıştı. Ufak bir su alma, bir buhar odasının hasar görmesi ve petrol kaçırma problemi gibi önemsenmeyen problemleri vardı. Ama dimdik yoluna devam ediyordu. Bismarck'ın HMS Hood'u kolaylıkla avlaması İngilizlerin sinirini epey bozmuştu. İngiliz halkının Atlantik'teki gururu olan HMS Hood, Bismarck'ın isabetli atışları neticesinde 24 Mayıs 1941'de 1415 personeliyle birlikte suyun derinliklerine batmış ve İngiliz halkını büyük bir moral bozukluğuna iterek savaşa olan inançlarının azalmasına sebep olmuştu. İngilizler aldıkları istihbarat neticesinde Bismarck'ı en kuvvetli silahları ile avlamaya çalışmışlar ama neticede hazin bir sonla karşılaşmışlardı. Koskoca gemiden sadece 3 kişi kurtulabilmişti. İngilizlerin ne yapıp edip bunun intikamını almaları gerekiyordu. Sahi Prince of Wales ve HMS Hood ile birlikte Bismarck'ı avlamaya gönderilen ağır kruvazörler ne yapıyorlardı? 16. Bölüm Ölümcül takip. İngilizlerin ilk pusuya gönderdikleri ağır kruvazörler muharebe yaşanırken hedeflenen noktanın doğusunda kalmışlardı. Ama hala Bismarck ve Prince Eugen'e yakın sayılırlardı. Ağır hezimetin ardından Bismarck'ın petrol kaçırdığını gören İngiliz gözlem uçağı bu bilgiyi hemen İngilizlerin iki ağır kruvazörü Suffolk ve Norfolk ile paylaştı. Ve önce Suffolk ve Norfolk'un Bismarck ve Prince Eugen'i takip etmelerini emretti. Ardından da bölgedeki veya bölgeye yakın olan kraliyet donanmasına ait bütün savaş gemilerinin takibe katılmalarını emretti. Hatta su üzerinde zor duran Prince of Wales'ın bile limana dönmesine izin verilmedi. Ağır kruvazörlerin arkasında takibe katıl dendi. Bismarck'a yapılacak her atış altın değerinde olabilirdi. Takip filosuna hafif kruvazörler, savaş gemileri, uçak gemileri ne varsa katıldı. Kraliyet ordusu küçük büyük demeden her unsurunu Bismarck için seferber etmişti. Çok geçmeden takip filosu tamamlandı. 6 savaş gemisi ve muharebe kruvazörü, 2 uçak gemisi, 13 standart kruvazör ve 21 destroyer şimdi Bismarck ve Prince Eugen'i takip ediyordu. Takip sürecini avantaja dönüştüren muharebe gazisi Prince of Wales'ın güvertedeki teknisyenleri de bu sırada gemideki hasarları yavaş yavaş tamir ediyorlar, silahları tekrar çalışır hale getiriyorlardı. Yollarında dimdik ilerleyen Bismarck ve Prince Eugen takip edildiklerini anlamışlardı ve arkalarından gelen ufak bir ülke donanması ile baş etme konusunda ciddi şüpheleri vardı. Havanın da kötüleşmesini fırsat bilen Amiral Lütyens emrini verdi. Bismarck dönüp takip filosuna ateş açacak. Bu onları biraz oyalar. Bu sırada Prince Eugen Bismarck'tan ayrılıp uzaklaşsın. En azından bir gemimizin radar takibinden çıkması lazım. Gelen emir üzerine Bismarck takip filosuna doğru döndü. Bunu gören Suffolk da yüksek bir hızla geri döndü ve Prince of Wales'a atış alanı bıraktı. Prince of Wales Bismarck'a 12 salvo gönderdi, karşılığında da 9 salvo aldı. Hiçbiri gemilere isabet etmedi. Mesafe hala çok fazlaydı. Bu ufak çatışma Amiral Lütyens'in planladığı gibi Prince Eugen'in uzaklaşmasına fırsat yarattı. Şimdi tüm kraliyet donanmasının tek hedefi Bismarck'tı. Bismarck öyle bir gemiydi ki hasar alıp yavaşlamış hali bile kraliyet donanmasındaki birçok savaş gemisinin maksimum hızından yüksekti. Yavaşlamış Bismarck'ı bile yakalayamayan kraliyet donanması, Bismarck'ın işgal altındaki Fransa'daki Saint-Nazaire limanına girmesine izin vermek üzereydiler. Şimdi İngilizlerin yapabileceği tek bir şey kalmıştı. Uçak gemilerinden kalkan torpido bombardıman uçakları ile Bismarck'a torpido göndermek. İngilizler 9 torpido uçağı kaldırdılar. 9 torpido uçağı da sırayla Bismarck'a mümkün olduğunca yaklaşıp torpidolarını bıraktılar. Üstün ekipmanlarıyla torpido uçaklarına zor anlar yaşatan Bismarck bu uçakların 8'inden kaçmayı başardı. Fakat 9. uçak torpidosunu Bismarck'ın zırh kuşağının ortasına isabet ettirmeyi başardı. İsabet eden bu torpido bir personeli öldürüp 5'ini de yaraladı. Ayrıca ufak da bir elektrik aksamı bozukluğuna sebep verdi. Fakat asıl problem torpidodan değil, torpidolardan kaçarken yapılan ani manevralardan geldi. Ani manevralar Bismarck'ın gövdesindeki delikten su almasını engelleyen koruyucuların kalkmasına neden olunca Bismarck'ın gövdesine su dolmaya başladı. Dolan bu su Danimarka boğazındaki savaştan sonra ikinci buhar odasını da iptal etti. Hem petrol kaybı, hem iki buhar odasının etkisiz hale gelmesi, hem de gövdenin baş taraftan su alması Bismarck'ın hızının 16 nota düşmesine sebep oldu. Dalgıçlar hemen suya dalıp koruyucuları tamir edip Bismarck'ın daha fazla su almasını engellediler. Ama bu tamir bile denizlerin hakimine 20 nottan fazla hıza ulaştıramadı. Şimdi kraliyet donanmasının Bismarck'ı yakalayabilme şansı doğmuştu. Yine de ellerini çabuk tutmaları gerekiyordu. Yoksa Bismarck en fazla bir gün sonra Alman denizaltılarının ve Luftwaffe'nin hakim olduğu alana giriş yapacaktı. 5. ayrımın sonu. Sayfa 99.